Item 25, sayfa 285. İnferis, mahvi eğilmez. Bakanlıktan çıktığında tam bir yaz havası vardı. Ceket fazla geliyordu artık, çıkardı eline aldı. Ne kendi incelemesi tamamlanabilmiş ne de polis soruşturması bir sonuca bağlanabilmişti. Bir sürü yasa dışı olay olmuştu ama hiçbiri ortaya çıkarılamıyordu. Olayın iki tarafı da kilitlenmiş durumdaydı. Görünüşe göre tek bir savcı Selim'in B vakfı konusuyla sınırlı soruşturması devam ediyordu. Savcının vakfı cinayet ve rüşvet konularıyla ilişkilendirip ilişkilendirmediği hakkında Murat'ın hiçbir bilgisi yoktu. Murat günün geri kalanını dışarıda geçirdi. Akşama doğru Gülşen'i aradı. Gülşen merhaba.
Merhaba Murat, iyi misin?
İdare eder. Sana bazı şeyler anlatmam gerek Gülşen. Eğer uygunsan gelebilir miyim?
Tamam, tabii uygunum. Yemeğe gel istersen, Barış için de iyi olur.
Tamam Gülşen, geliyorum o halde. Arabasına bindi. Gülşen'in evi oldukça yakındı. 5 dakikada ulaşmıştı. Kapı açılır açılmaz Barış ona özlemle sarıldı. Baba oğul içeri geçip epey bir zaman geçirdiler. Sonra hep birlikte akşam yemeği yediler. Barış yattıktan sonra Murat her şeyi en başından başlayarak anlattı Gülşen'e. Bunu yapmaktaki amacı onu ilerideki olası gelişmelere şimdiden hazırlamaktı. Çünkü içinden bir ses bu gelişmelerin sadece soruşturmanın ondan alınması veya iş kaybıyla sınırlı kalmayacağını, Mehmet H'yi öldüren elin ona da uzanabileceğini söylüyordu. Sanki böyle bir şey olursa en azından gerçeğin olabildiğince çok kimse tarafından bilinmesini istiyor gibiydi Murat. Gülşen onu dinledikçe dehşete düşüyor, peş peşe sorular soruyordu. Konuşmaya dalmış, saati 12 yapmışlardı. Murat izin istedi. Barış'a uyurken bir daha baktı ve sonra evine gitmek üzere ayrıldı. Murat vergi incelemesi dışında kalan soruşturma konusu elinden alınmış olsa bile konuyla ilgili raporunu tamamlamaya kararlıydı. Eve geldiğinde saatin gece yarısını geçmiş olmasını aldırmadan çalışmaya koyuldu. Raporuna son bilgileri, özellikle de Emre ile ilgili bulguları ve Hale ile yaptığı görüşmeden çıkardığı sonuçları yazdı. Mehmet H'ye ait özel defteri sayfalarını ve Emre'nin Google Maps Timeline zaman çizelgesini de ek yaptı. Rapor artık yalnızca mali soruşturmayla ilgili olmaktan çıkmış, aynı zamanda bir polis raporu haline de gelmişti. Ekleriyle birlikte 100 sayfa tutuyordu. Resmiyle ise hükümetin düşmesine yol açabilirdi. Mehmet H. sanki olacakları öngörmüşçesine defterinin son sayfasını Die Irae, yani kıyamet günü yazmıştı. Tabii kıyamet, rapor resmiyleşse kopacaktı, bilgisayarda durduğu sürece değil. Yazdıklarını tamamlayınca bilgisayarını kapatıp yatmaya gitti. Saat gecenin 2'si olmuştu. Sabah biraz geç kalktı, mutfağa gidip kahve yaptı. Gülşen'in akşam yanına verdiği üzümlü kurabiyelerden bir tane aldı ve yine çalışma masasının başına oturdu. Raporu tamamen bitirmişti artık. Şimdi asıl mesele bu raporu ne yapacağıydı. Ya tepkilerden korkup hiç ortaya çıkarmayacak, ya gözünü karartıp teftiş kuruluna sunacak ve kurulun görevini yapacağını umacak, ya da resmi kanallardan umudu kesip sonuç alacağını düşündü, başka kişilere gizlice ulaştıracaktı. Birden aklına dün akşam bilgisayarında yaptığı çalışmanın yedeklenmemiş olduğu geldi. Hemen bir flash disk aldı ve raporu son haliyle yedekledi. Şu küçücük flash diskteki bilgiler ne kadar değerliydi. Bu bilgiler için cinayet işlenmiş, gazeteci Ali de kıyasıya dövülmüş, tehdit edilmişti. Kim bilir, belki başka cinayetler de işlenebilirdi. Bu düşünce aklından geçerken sırtı ürperdi. Yine de raporu hiç ortaya çıkarmama seçeneğini kendisine yakıştıramıyordu. Bunu yaparsa tüm çabaları kendi vicdanında bir anda sıfırlanırdı. Bir anlamda kendini inkar etmiş, yılların birikimi olan itibarını kaybetmiş olurdu. Raporu teftiş kuruluna vermek bir sonuç getirir miydi emin değildi. Rapor bakana gittiğinde muhtemelen işleme konulmadan sümenaltı edilecekti. Raporu gayri resmi olarak isimsiz bir ihbar şeklinde savcı Selim'e yollasa değişen bir şey olur muydu emin değildi. Polisin ve kendisinin yolunu kesenler savcının da yolunu kolayca kesebilirdi. Ayrıca savcının onların adamı olması ihtimali de vardı. Görüş alışverişi yapmak üzere anlaştıkları halde hala aramamış olması, savcının işleri yokuşa sürüyor olabileceği kuşkusunu uyandırmıştı Murat'ta. Geriye en sağlam seçenek olarak raporu gazeteci Ali'ye vermek kalıyordu. Ali yolsuzluk olayının üzerine kararlılıkla gidebilecek tipte biriydi. Dahası yazdıklarıyla cinayetin aydınlanmasını bile sağlayabilirdi. Telefonunu aldı ve onu aradı. Alo, buyurun Murat Bey.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın. Ali Bey, size anlatmam gereken çok önemli bazı gelişmeler var.
Ne zaman isterseniz buluşabiliriz Murat Bey.
Yalnız ben Ankara'dayım artık. İstanbul'daki işlerim bitti. Bir de bu konular çok gizli. O nedenle ortalık bir yerde buluşmasak iyi olur.
Anlıyorum.
Karşılıklı sessizlik oldu, sonra Ali devam etti.
Murat Bey, Ankara'da yakın bir arkadaşımın bir iş yeri var. O bize toplantı salonunu ayarlayabilir. İşleri büyük bir ofis binasının içinde. Binada birçok şirketin ofisi var. Kimin niye geldiği, nereye gittiği anlaşılmaz.
Bu durumda anladığım kadarıyla siz Ankara'ya gelebileceksiniz.
Evet, ben gelebilirim. Bizim gazetenin Ankara'da misafirhanesi var. Orada birkaç gün kalırım.
Tamam o zaman. Peki ne zaman gelebilirsiniz?
Bu akşam yola çıkarım. Yarın öğleden sonra 3 gibi buluşabiliriz. Size arkadaşımın iş yerinden konum atar, kat ve kapı bilgilerini de yazarım.
Tamam, ben sizden haber bekleyeceğim. Telefonu kapattı, derin bir nefes aldı, tehlikeli bir yola giriyordu. Ama bu yolsuzlukların hasıraltı edilmesine göz yumamazdı. Murat o gece doğru dürüst uyuyamadı. İkide bir yataktan kalkıp bilgisayarın başına geçti. Raporda bazı düzeltmeler, eklemeler, çıkarmalar yaptı. Sabaha doğru yorgunluktan koltukta uyuyakalmıştı. Uyandığında saat 11'di. Duşunu aldı, tıraş oldu ve kendisine kahvaltı hazırladı. Sonra tekrar raporun başına oturdu. Her şeyin eksiksiz olması için saat 2'ye kadar çalıştı. İşini bitirdikten sonra giyinip yola çıktı. Gazeteci Ali ile buluşacakları ofisin kapısını çaldığında saat 3'ü geçiyordu. Kapıyı Ali açtı, selamlaştılar ve birlikte içeri girdiler. Odalardan birisinde bir sekreter oturuyordu, diğer iki oda boştu. Ali ilkine girdi. Burası bir toplantı odası olarak döşenmişti. Ortada büyük bir masa ve çevresinde karşılıklı üçer sandalye vardı. Masanın uç kısmının baktığı duvarda bir ekran duruyordu. Ali Murat'a masanın karşı tarafındaki sandalyeyi gösterdi.
''Nasılsınız görüşmeyeli?''
''Çok da iyi değilim. Anlatacağım ayrıntılarını.''
''Maalesef bu olayla ilgilenen herkesin başına bir şeyler geliyor. Benim yaşadıklarım malum. Belki biliyorsunuz, Komiser Cengiz'i de görevden aldılar. Onu çok aradım ama ulaşamadım. Niyetim sizi aramaktı ama elimdeki diğer işlerle oyalanmaktan bir türlü fırsat bulamadım. Bugün, yarın arayayım derken siz aradınız. İyi ki de aradınız, çünkü bu işteki gizem büyüse de elimde işe yarar hiçbir şey yok. Sizde vardır umarım.''
Pek çok şey var, hepsini anlatacağım ve hatta size bir rapor taslağı da vereceğim. Sırf bu rapor ortaya çıkmasın diye Komiser Cengiz'e yapılanın aynısını bana da yaptılar ve bu görevi benden aldılar. Yalnız raporu size vermeden önce bir şartım olacak. Bu bilgileri benden aldığınız bilinmeyecek. Kaynağınızı açıklamanız için ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, ben hiç devrede olmayacağım.
O kadar mı kötü?
Okuyunca göreceksiniz, iş ciddi.
Anladım, dediğiniz gibi olsun. Ben sizden hiç söz etmem. Hepsini kendim ortaya çıkarmış gibi yaparım. Zaten bu konu üzerinde bir süredir çalıştığımı sizin gibi birçok kişi de biliyor. Dolayısıyla kuşkulanmazlar da.
Murat bulgularını özet halinde anlatmaya başladı. Ayrıntılar raporda vardı nasılsa. Ali duydukları karşısında şaşkına dönmüştü. Yapılan yolsuzlukları duydukça kabaran öfkesi yüzündeki mimiklere yansıyordu. Murat sözü bitirdiğinde kısa bir sessizlik oldu.
Ali Bey, gördüğünüz gibi çok karışık ve büyük bir olay. Bunu yazacaksanız gizli defterden söz etmemeniz gerekiyor. Bir de İsviçre'deki bilgileri adını açıklayamayacağınız kaynaklardan elde ettiğinizi özellikle vurgulamanız lazım. Size bir görüşümü de raporda yazılandan daha net bir şekilde ifade edeyim. Komiser Cengiz'in anlattıklarından ve Google Maps Timeline uygulaması aracılığıyla elde ettiğim bilgilerden hareketle Mehmet H. cinayetini bazı siyasetçilerin azmettirdiğini ve katilin de Halil'in sevgilisi Emre olduğunu düşünüyorum.
Komiser bana Emre'nin haliyle birlikte defalarca köşke girip çıktığını, bu sırada fark ettirmeden şifreleri öğrenmiş olabileceğini ve bahçedeki köpeğin de onu tanıdığı için havlamayacağını anlattı. Ben de kendi incelememi geliştirdikçe ve özellikle de Google Maps Timeline kayıtlarını görünce Cengiz komiserin Emre konusundaki kuşkusuna katılmaya başladım. Bunu da bilin istedim. Murat sözlerini tamamladıktan sonra çantasını açtı, raporun kopyasını çıkardı ve Ali'ye uzattı. Ali raporu aldı, şöyle bir karıştırdıktan sonra ''Çok ayrıntılı görünüyor, ben bundan bir yazı serisi çıkarırım.'' dedi.
''Orasını siz bilirsiniz.''
''Çok teşekkür ederim. Üzerinde çalışmam lazım. Anlayamadığım, takıldığım yerler olsa sizi arayabilir miyim?''
''Elbette, her zaman. Ben izninizi alayım. Oğluma bir sözüm var. Onu yerine getireyim.''
Kalktılar ve dağlaştılar. Murat sokağa çıktığında içinde büyük bir rahatlama hissetti. Mehmet H.'nin seveceğini düşündü. Latince bir deyimi mırıldandı. ''Alea iacta est.'' Zarlar atılmış ve artık gerisi zamana kalmıştı. Tesadüf. Gazeteci Ali hazırladığı yazı dizisini tamamlamadan Ankara'dan ayrılmamaya kararlıydı. Murat ile üç kez daha buluştular, anlamadığı yerleri soruyor, notlar alıyor, yazdıklarını okutuyor, onaylatıyordu. Her bölümde kullanacağı başlıkları Murat'a danışıyor, okurun özellikle mani konuları daha iyi anlayabilmesi için kutular içinde açıklamalar yerleştiriyordu. Son buluştuklarında Murat dizinin tüm yazılarını baştan sona bir kez daha okudu, son düzeltmeleri yaptı. Ali harika bir iş çıkarmıştı. Rapordaki kuru anlatımı renklendirmiş, adeta belgesel bir roman haline getirmişti. Cinayeti kimin işlediğine ilişkin herhangi bir tahminde bulunmamış olsa da dikkatli bir okuyucu Mehmet E'nin öldürülmesiyle siyasetçiler ve Emre arasındaki bağlantıyı rahatlıkla kurabilirdi. Dizinin hiçbir bölümünde Murat'tan ya da Komiser Cengiz'den katkı alındığına ilişkin bir belirti yoktu. Her şey tümüyle Ali tarafından bulunmuş, araştırılmış gibi anlatılıyordu. Okuma ve değerlendirmeleri bitiren Murat ayağa kalktı.
''Evet, her şey mükemmel görünüyor.''
''Beğendiğinize çok sevindim. Sizin bulgularınızı tam olarak değerlendirememekten korkuyordum aslında.''
''Harika bir iş çıkarmışsınız. Emeğinize sağlık. Ne zaman yayınlanır?''
''Ben bu akşam İstanbul'a dönerim. Yarına yetişmez. Öbür gün yayınlarız ilk yazıyı.''
''Kaç gün sürer bu yazı dizisi?''
''Sayfa sayısına bakılırsa 4 günde tamamlanır gibi görünüyor ama okur tepkilerine bakarak uzatılabilir.''
''Tamamdır, merakla bekleyeceğim, haberleşiriz.'' Ve dağlaştılar.
Buluştukları büro Kavaklıdere'de bulvar üzerindeydi. Murat binadan çıktıktan sonra Kızılay'a doğru yürümeye başladı. Büyük bir kitapçının önünden geçerken yeni çıkan kitaplara bakmaya karar verdi ve içeri girdi. Ne kadar çok kitap vardı okunması gereken. José Saramago'nun Lizbon Kuşatması adlı eserine göz atmaya başladı. Daha önce Körlüğü ve Kabil'i okumuştu. Kitabı almaya karar verdiği sırada omzuna bir el dokundu, döndü, haliyle göz göze geldi.
''Murat Bey, artık kendinizi kitaplara vermişsiniz bakıyorum.''
Murat öylece kaldı. Hale görevin ondan alındığını biliyor olmalıydı. Herhalde şimdi de üstün gelenin kendisi olduğunu Murat'ın yüzüne vurmak istemişti. Murat şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya karar verdi. Sakin bir tonla konuştu. ''Var mı bir kitap tavsiyeniz? Mesela Gizemli Cinayet filan gibi.'' Hale Murat'ın dokundurmasına aynı sakinlikle karşılık verdi.
''Ben size Gogol'ün Müfettiş adlı eserini önereceğim.''
''Onu okudum, filmini de gördüm. Danny Kaye oynuyordu. Çok eski ama harika bir film.'' Murat devam etti. ''Sizinle hep tesadüflerle karşılaşıyoruz.''
''Bu seferki tesadüf değil.''
''Nasıl yani?''
''Taksiyle Kızılay'a gidiyordum. Kitapçıya girdiğinizi görünce indim. Size bir şeyi açıklamak istiyordum. Bu bir fırsat oldu.''
''Sizin tarafınızdan izlenmekten gurur duydum doğrusu.''
Hale Murat'ın sesindeki alaycı tonu fark etmemiş gibi devam etti.
''Murat Bey, ofisinizde yaptığımız görüşme tatsız bir başlangıç oldu, kabul edelim. Ama size karşı bir kızgınlığım yok. Yalnız ayaküstü de olsa bir şeyi açıkça söylemek isterim. Soruşturmadan alınmanızla hiçbir ilgim yok. Görüşmemizden bakana söz ettim ama sizin aleyhinizde hiçbir şey söylemedim. Bunu bilmenizi istiyorum.
Murat Halil'in açık yürekliliğinden etkilenmişti. Onun doğruyu söylediğini düşündü. Bir şey söylemeden onaylar şekilde başını salladı. Sonra ortamı yumuşatmak için yeniden kitap konusuna döndü ve bu sefer iğneleyici imalarda bulunmadı.
Eğer önereceğiniz bir kitap varsa gerçekten bilmek isterim hala adam. Peki madem ısrar ediyorsunuz, eğer okumadıysanız Stefan Zweig'ın Mary Stuart'ını öneririm.
Okudum, harika bir kitap.
Peki o zaman Hıfzı Topuz'un Meyyadesi'ni önereyim, o da müthiş bir tarihsel roman.
Onu da okudum, çok beğendim.
Anlaşıldı, size kitap öneremeyeceğim ben.
Benim bir şey önermemi ister misiniz?
Tamam, çok sevinirim.
Murat yazar soyadlarından izleyerek kitapları taradı, sonra durup raftan bir kitap çekti ve Hale'ye uzattı.
Dino Buzzati'nin Tatar Çölü'nü öneririm. Eğer Albert Camus'un kitaplarını beğeniyorsanız bunu da çok seveceksiniz.
Camus'den Yabancı'yı okumuş çok etkilenmiştim. Tamam, bunu alayım.
Bakalım beğenecek misiniz?
Okuduktan sonra arar düşüncemi söylerim.
Tamam.
Ben izninizi alayım.
Hale elinde kitapla kasaya doğru uzaklaşırken Murat Lisbon kuşatmasına bakmaya bir süre daha devam etti. Sonra parasını ödeyip kitabı aldı ve kitapçıdan çıkarak ofisine doğru yürümeye başladı. Doğrusu Hale ile karşılaşmayı hiç ummamıştı.
Yazı dizisinin ilk bölümü yarın sabah yayınlanmış olacaktı. Murat haberi okuyacak insanların tepkilerini görmek için sabırsızlanıyordu. Gün uzuyor bitmek bilmiyordu. Sonunda yerinde duramayacağını anlayınca ofisten çıkıp otoparka doğru yürüdü. Arabaya girdiğinde şoför tarafındaki sileceğe sıkıştırılmış bir kağıt dikkatini çekti. Yine saçma sapan bir reklam broşürü olmalı diye düşündü. Arabadan çıkıp sileceğe uzandı. İkiye katlanmış kağıt pek de reklam broşürüne benzemiyordu. Kağıdı açtığında bilgisayarda yazılmış bir yazı gördü. Üzerine vazife olmayan işlere karışırsan bedelini ödersin.
Canı sıkıldı, çevresine baktı, kimseler yoktu. Ortalıkta herhangi bir güvenlik kamerası görünmüyordu. Girişteki kulübeden de arabasının olduğu yeri net biçimde görmek pek mümkün değildi. Eğilip arabasının altına baktı, sonra kaputu açıp motorun çevresini inceledi. Anormal bir şey görünmüyordu. Arabaya bindi, tedirgin bir tavırla motoru çalıştırdı. Bir süre motorun sesini dinledi, bir tuhaflık hissetmedi. Arabayı kulübeye doğru sürdü, parasını ödeyip çıktı. Yol boyunca aldığı tehdit notunu düşündü. Bu otopark arabasını sürekli bıraktığı bir yer değildi. O gün arabasının burada olduğunu bilmeleri için onu izliyor olmaları gerekirdi. Kendi kendine bu hiç iyi bir gelişme değil diye söylendi.
25. ayrımın sonu. Sayfa 295.